Ayrım 4. Denge oyunu, 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin dış politikası, Selim Deringil. Sayfa 24. Bu sözlerin yüzeyindeki uzlaşmacı tavıra rağmen gerçeğe vurulduklarında tablo bir hayli değişiyordu. Bu sistemin ham madde satıcısına sağladığı kolaylık döviz transferini gerektirmemesiydi. Ama aynı zamanda bu durum ham madde satıcısı için seçeneklerin azalması ve mal sattığı ülkeye bağımlı duruma düşmesi demekti. Bu tür clearing antlaşmalarıyla Türkiye başka ülkelerle ticaret özgürlüğünü yitiriyor, Almanya'ya sattığı ham maddelerin bedelini ancak Almanya'da değerlendirebiliyordu. 1936'da Schacht Türkiye'yi ziyaret etti ve geniş kapsamlı sulama projelerinde Alman sermayesine öncelik tanınmasını önerdi. Bu, Türk tarımının da Alman sermayesine bağımlı kılınması demekti. 43. R. Davos, Faşist Almanya'nın Türkiye'ye yayılışı. Sayfa 13. 1937'nin sonuna gelindiğinde Türkiye'nin ticari ilişkilerinin %78.2'si clearing antlaşmaları yoluyla, %17.9'u serbest dövizli memleketlerle mübadeleler olarak ve ancak %3.9'u clearing veya benzeri antlaşmalarla bağlı bulunmadığı ülkelerle gerçekleşiyordu. 44. Aydemir, sayfa 67-68. Bu durumda Aydemir, clearing antlaşmalarıyla bağlı bulunduğumuz ülkelerle ilişkileri şöyle tanımlar. Başka ülkelerden dövizle alabileceğimiz ithal mallarını da onlardan almak kendi kendine doğuyor, bu suretle de onların fiili vesayeti altına kayıyorduk. 45. A.G.E. Bir başka sorun da Türk mallarının dışarıya ulaşmasını sağlayacak güzergahların kısıtlı oluşuydu. Avrupa ile demiryolu bağlantısı ve Tuna Nehri savaşın ilk zamanlarında Almanlara geçti. 1940'da İtalya'nın savaşa girmesiyle deniz ticareti tehlikeye giriyordu. Kalan tek yol olan Basra demiryolu fazla bir ticaret hacmi kaldıracak nitelikte değildi. Almanların Yunanistan'ı işgali ve Karadeniz'deki limanların çoğunu ele geçirmeleri boğazlardaki ticaret akımı üzerinde söz sahibi olmaları demekti. Ama gene de 1930'ların ortalarına gelindiğinde Türkiye dış ticaretini İngiltere ile gelişen yakınlaşma sürecine uydurmaya çabalıyordu. 1936'da Karabük Demir Çelik Tesislerinin inşaatının ihalesini Alman Krupp firması kazanamıyor, bu inşaat İngiliz Brassard şirketine veriliyordu. 27 Kasım 1938'de 16 milyon sterlinlik İngiliz-Türk kredi antlaşması imzalandı. Bunun 6 milyon sterlini silahlanmaya, 10 milyonu ise mamul maddelere ayrılıyordu. Kendi kendine yeterlilik siyasetinin yürümediğini gören Türk devlet adamları çözümü sıkı pazarlık ve tarafları birbirine karşı oynama yolunda aradılar. Yönetici kadro bu yöntemle durumdan en olumlu sonuçları çıkarmaya ve savaşan her iki taraftan da kendisi için en elverişli koşulları sağlamaya yöneldi. Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Numan Menemencioğlu'nun 1938 Temmuz'undaki Almanya ziyareti sırasındaki tutum bu yaklaşımın en iyi örneğidir. Alman yetkilileri Türk-İngiliz kredi anlaşmasıyla ilgili kaygılarını dile getirmiş ve Almanya'nın Türkiye'de ikincil bir duruma düşmesine göz yummayacaklarını belirtmişlerdi. Menemencioğlu, Almanya'ya Türk-Alman ticari ilişkilerini geliştirmek için gelindiğini söyledi. Türkiye'de bazı çevrelerin tek ülkeye bağlı bir ticari politikadan kaçındıklarını ama gene de Türkiye'nin sanayi malları ihtiyacının çok büyük olduğuna ve İngiltere ile yapılan anlaşmaya rağmen Almanya'ya çok büyük bir pay düşeceğine işaret eden Menemencioğlu, Almanlara güvence verdi. Menemencioğlu, İngiltere'nin Almanya aleyhine kayırılamayacağına dair teminat vermeye hazır olduklarını söyledi. 46. D.G.F.P. Series D, Volume 5, No. 546. Numan Menemencioğlu ile Alman Genel Sekreteri Weizsäcker ve Ticari Sekreter Claudius arasındaki görüşmelerin zabıtları. Ancak tam bugünlerde Türkiye'nin eğilimi Avrupa'da tırmanan gerilimi göz önünde bulundurarak İngiltere ile daha yakın siyasi ve ekonomik ilişkiler geliştirmekti. Menemencioğlu'nun Almanları ümitlendirmesinin ve Türkiye'nin her türlü öneriye açık olduğunu ima etmesinin amacı ülke savunması için hayati önem taşıyan malzemelerin elde edilmesiydi. M. Numan Menemencioğlu Almanya'dan savaş malzemesi tedarikiyle ilgili sorular sordu ve bunun sevkiyatının devamıyla Türkiye'nin İngiltere'den daha bağımsız hareket edebileceğini söyledi. 47. A.G.E. Menemencioğlu'nun taktiği Osmanlı'dan beri gelenekselleşmiş tarafları birbirine karşı oynama taktiğiydi. Ama bu sıralarda İngilizlere de savaş malzemesi yardımını arttırırlarsa Türkiye'nin Almanlardan daha bağımsız hareket edebileceği söyleniyordu. Türk-Alman ticari müzakerelerini özetleyen genelgede 1938 yılında İngiltere ile yapılan anlaşmaya rağmen Türkiye'nin bir miktar ham madeni ve buğdayı aynı yıl zarfında Almanya'ya yollaması garantiye bağlanıyordu. Menemencioğlu Türkiye'ye döndükten sonra Almanya'ya özellikle krom madeni ihracatı hacminin arttırılmasına çalışacağına söz verdi. Önümüzdeki yıl zarfında bu miktar yılda 15 bin tondan yılda 100 bin tona çıkarılacaktır. Alman heyet başkanı Claudius'a göre Türk-İngiliz ticari anlaşması hakkında da Menemencioğlu şöyle konuşmuştu. Almanya ile de böyle bir antlaşma yapmaya her zaman hazır olduğunu, hatta bunun politik nedenlerden dolayı arzu edildiğini belirtti. 48. A.G.E. No 549. Krom stratejik önemi olan ve Almanların elde etmek için Türkiye'ye sürekli baskı yaptıkları bir madendi. Zırhlı araçlarda kullanılan yüksek vasıflı çelik üretimi için gerekliydi. Krom meselesi daha ayrıntılı biçimde ele alınacaktır. Bu politik nedenler İngilizlerden daha bağımsız hareket etme isteği olabilir. Menemencioğlu'nun taktikleri Ocak 1939'da istenilen sonucu doğurdu. Türkiye'ye 150 milyon Reichmark kredi garantileyen Türk-Alman kredi antlaşması imzalandı. Bu meblağ madencilik tesisleri, tarım kalkınma programı, enerji santralleri, demir yolu, vagon ve şimendiferleri, ticaret filosu ve 60 milyon marklık askeri malzeme olarak sıralanan kalemlere harcanacaktı. 49. Medlicott, sayfa 259. İkinci 5 yıllık kalkınma planının dış finansmanı büyük ölçüde bu anlaşmayla sağlanıyordu. Ama söz verildiği gibi krom ihracatı arttırılmadı. Alman-Sovyet antlaşmasına tepki olarak 1939 Ağustos'unda Türkiye Almanya ile ticaret antlaşmasını yenilemedi. Bu durum ihracatta önemli sorunlara yol açtı. 1939'da Fransa ve İngiltere'nin Türkiye'den alacak mal bulmaları her zamanki kadar zordu. 50. Ward, sayfa 94. İngilizler bu durumun Türkiye'yi gene Almanya'ya doğru itmesinden çekiniyorlardı. Bu dönemdeki Türk-İngiliz krom müzakerelerinde Türkiye durumu lehine değerlendirmekte gecikmedi. 26 Ekim 1939'da İngiltere yılda 200 bin ton Türk kromu almaya razı oldu. Buna karşılık Almanya'ya krom satılmayacaktı. Ancak 30 Ekim'de Türk tarafı taleplerini arttırdı. İngilizler bunu pek hoş karşılamadılar ve şimdiye kadar Türklere oldukça iyi davrandıklarını, Türkiye'nin bir müttefik olarak ahlaki açıdan Almanya'ya krom satmaması gerektiğini savundular. 51. Medlicott, sayfa 273. Ancak Menemencioğlu'nun düşüncesine göre Türkiye'nin çıkarlarının korunması açısından gerekirse pazarlıkta en katı, en gerçekçi tavırlar gündeme geliyordu. 1939 Kasım'ında Londra'da Menemencioğlu ve Foreign Office Genel Sekreteri Halifax arasındaki müzakereleri Medlicott şöyle değerlendirir. Genel Sekreter Numan Menemencioğlu zaman zaman karşısındakini çileden çıkartacak kadar becerikli bir müzakereci olduğunu gösterecekti. 52. A.G.E. sayfa 274. Menemencioğlu İngilizlere Almanların krom verilmediği takdirde diğer bazı Türk mallarını da almayı reddettiklerini söylüyordu. Bu durumda Türkiye'nin mallarına başka bir pazar bulunmaması halinde Almanlara krom satmak zorunda kalacağını belirtiyordu. Genel Sekreter aynı zamanda Türkiye'nin ivedi olarak silah ihtiyacını karşılaması gerektiğini söylüyor ve bir kısım savaş malzemesi karşılığı Almanlara 30 bin ton krom verileceğini belirtiyordu. Bu sözler amaçlandığı gibi İngiliz tarafını telaşa düşürdü. Ve 7 Aralık 1939'da İngiliz dışişleri böyle bir davranışın akde vefasızlık olarak görüleceğini belirtti. Türk hükümeti samimi olarak ülkelerinin savunmasını düşünmekle beraber durumu en karlı şekilde değerlendirmeye bakıyordu. 53. A.G.E. Menemencioğlu'nun taktiklerinden bir diğeri de ihraç mallarını bloklar halinde alarak talebi yüksek olan bir malla talebi düşük olan malları bir paket haline getirmesiydi. Örneğin krom isteyen alıcı aynı paket içinde kuru yemiş de almak zorunda kalıyordu. Tabii yukarıda görüldüğü gibi bu durum ters yönde de gelişebiliyor. Karşı taraf tarım ürünlerini almak için bazı stratejik madenlerin de kendisine satılmasını şart koşabiliyordu. Bu şekilde İngilizler 2 milyon sterlin değerinde kuru yemiş almaya mecbur kılındılar. Menemencioğlu İngilizlerden Türk kromunun tümünü 20 yıllık bir süre için istihsal etmelerini garantileyen bir kontrat istedi. İngilizler reddettiler. Ama sonraki olaylar gösterdi ki İngilizlerin bu aşamada kabul etmeleri çok daha akıllıca olurdu. 1940 Ocağı'ndaki temkinlilikleri onlara ileride çok daha pahalıya mal olacaktı. Bu arada Fransızlar Türk kromunun tonuna 105 şilin fiyat önerdiler. Bu fiyatı İngilizler insafsızca ve gereksizce yüksek buldular. Ama bu stratejik madene duyulan ihtiyaç arttıkça bu fiyat ton başına 270 şiline çıkacaktı. Genelde İngilizlerin küçümseyerek kapalı çarşı içgüdüleri olarak niteledikleri tutumdan Türkiye çok kazançlı çıkacaktı. Savaş patlak verdikten sonra da Türkiye'de Alman nüfuzunun artmasından korkan İngiltere, savaşın kaderi aleyhine geliştiği zaman bile Türkiye'yi kollamaya devam etti. Diğer tarafsız ülkelere yollanan askeri malzemenin kısıtlanmasına karşın Türkiye bu uygulamanın dışında tutuldu. Türkiye için gerekli sivil ve askeri tüm malzemenin ulaştırılması için çaba harcandı. Bazı durumlarda gereksiz ve pahalı olsalar dahi Türk mallarını alarak karşılığında İngiltere'nin çok ihtiyacı olduğu malların verilmesi kararlaştırıldı. 55. A.G.E. Cilt 2. Sayfa 604. Buna karşın 1940 Ocağı'nda Londra'da yapılan anlaşmaya göre istihsal edilmesi gereken kromun Haziran'a gelindiği halde bir tonunun dahi İngilizler tarafından sipariş edilmemiş olması Türkiye'de hoşnutsuzluk yaratmıştı. 1940 Temmuz'unda Türk-Alman Ticaret Anlaşması imzalandı ve bu anlaşmanın yürürlük süresinde 21 milyon 400 bin TL'lik bir ticaret hacmi öngörüldü. Buna ek olarak Almanya Türkiye'ye gidecek malların nakliye masraflarını da üstlendi. Avrupa'daki Alman egemenliği pekiştikçe Türkiye'nin Almanya ile ticaretini arttırmaktan başka bir seçeneği kalmıyordu. 1 Mayıs 1941'de İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın Güney Avrupa Masası görevlisi G.L. Clutton, Türkiye'de enflasyonun ve giderek artan fiyatların Türkiye'yi Almanya'ya yakınlaştıracağından korktuğunu belirtiyordu. İthalatını arttırmak ve durumunu düzeltmek için Türkiye, Almanya ile ekonomik ilişkilerini eski düzeyine çıkarabilir. Bütün Avrupa'nın üretimini elinde tutan Almanya, Türkiye'de genel tüketim mallarına artan talebi karşılayacak durumdadır. 56. FO 371 R 4935 378 44. Gerçekten de olaylar böyle gelişmiş, ihracat pazarları ve mamul madde ihtiyacını karşılamak için Türkiye Almanya'ya dayanmıştır. Yükselen Alman egemenliği İngiltere'ye bu alanda hareket olanağı tanımamıştır. Savaş uzadıkça Türk ekonomisinin durumu daha da güçleşiyordu. Büyük bir orduyu sürekli seferberlik halinde tutmak ve bütçenin giderek artan bir oranının askeri harcamalara ayrılması altından zor kalkılan bir yük oluşturuyordu. Her zaman yüksek olan vergiler savaş sırasında daha da arttığı halde yeterli olmaktan uzaktı. Gelir vergisi devlet gelirinin ancak %15'ini teşkil ediyordu. Tekel gelirleri %20-25 arası değişiyor, kalan %60'ı tüketim malları vergileri ve gümrük vergileri oluşturuyordu. Fakat güvenlik, kalkınma projeleri ve borç ödemeleri sürekli artan gelir gerektiriyordu. 57, Herschlag, sayfa 183. 24 Nisan 1941'de Londra'daki Türk Büyükelçisi İngiliz Dışişleri Bakanı Eden ile yaptığı görüşmede durumun giderek zorlaştığına ve uzun süredir seferberlik halinde tutulan ordunun bütçeyi zorladığına ve sürekli iaşesi gereken askerin aynı zamanda tarım sektörünün iş gücünü azalttığına dikkat çekiyordu. 58. FÖ 371, R 4482, 378, 44. 1941 yılının başında Dışişleri Bakanı Saracoğlu'nun Eden'a mali yardım konusunda başvurusu üzerine 1 Mayıs 1941'de Foreign Office'ten çıkan genelge durumu şu sözlerle değerlendiriyordu. Türkiye'de askeri harcamalar ancak borçlanma, krediler ve diğer olağanüstü yöntemlerle karşılanabilecek düzeye ulaşmıştır. 59. FÖ 371, R 4935, 378, 44. Almanlar gibi İngilizler de Türkiye'nin ekonomik sorunlarını, özellikle teknoloji ve sanayi malları açığını kendilerine politik çıkar sağlamakta araç olarak kullanmaya çalışmışlardır. 5 Aralık 1943'te Foreign Office, İngiliz Büyükelçisi Hugh Essen'e yolladığı talimatta, İnönü'ye derhal savaşa girmesi için baskı uygulamasını söylüyor ve kendisine açıkça şu hususun belirtilmesini istiyordu. Türkiye üzerine düşeni yapmadığı takdirde savaştan sonraki yıllarda Atatürk'ün düşü ve İnönü'nün emeli olan Türkiye'nin sanayileşmesi için zorunlu sanayi mallarını kesinlikle elde edemeyecektir. 60. FÖ 371 R 12.707, 55, 44. İlginçtir ki bu taktik 1923'te Curzon tarafından İnönü'ye karşı uygulanmak istenen taktiğin aynısıdır. Fakat bu tür baskılar ancak amaçlananın tersine sonuç doğurabilirdi. Türk devlet adamları Atatürk'ün düşünün ne kadar kolay zedelenebileceğinin ve bir tek hatalı hareketin 20 yılda kaydedilen ilerlemeyi nasıl bir anda yok edebileceğinin fazlasıyla bilincindeydiler. Savaş öncesi yıllarda ve savaş süresinde Türkiye'nin ekonomik durumunun kısaca gözden geçirilmesinden özet olarak şu sonuçları çıkarabiliriz. Tarım ve sanayide gerçek kalkınmaya geçilmeden önce uzun bir onarım dönemine ihtiyaç vardı. Bu durum Türk ekonomisine o denli büyük bir engel oluşturuyordu ki savaş patlak verdiğinde ilerlemenin ancak ilk kıpırtıları görülmekteydi. Genç Cumhuriyet'in yönetici kadrosu 2. Dünya Savaşı gibi topyekün bir savaşta hiçbir çıkarları olmadığını görüyorlardı. Tutarlı bir savaş ekonomisi için alınmış olan önlemler yetersizdi. Kendi kendine yeterlilik çabaları başarısız olmuştu. Bu durumda dışa bağımlı duruma düşülecekse bu en azından en elverişli koşullarda olmalıydı. Bölüm 3. Askeri yetersizlik. Bilindiği gibi topyekün bir savaşta bir ülkeyi askeri ve sivil sektörler olarak ayırmak olası değildir. Birinin gücü öbürüne dayanır. İkinci Dünya Savaşı patlak verdiği zaman Türkiye her iki sektörde de hazırlıksızdı. Sanayideki yetersizlik askeri alana teknolojik bir savaşa hazırlıksız olarak yansıyordu. Türkiye sanayisinin ilkel düzeyinin en belirgin göstergelerinden biri de savunma önlemlerindeki yetersizliktir. 1. Barbara Ward, Turkey, sayfa 90-93, bu kitap 1942 yılında yazılmıştır. Türkiye'nin bu yıllardaki askeri potansiyelinin gerçekçi bir gözle değerlendirilmesi, devlet adamlarınca savaşın dışında kalmaya neden gerek duyulduğuna ışık tutacaktır. savunma ve güvenlik Cumhuriyet'in başlangıcından beri birincil önem taşıyan konulardı. Lozan'da görüşmeler sürerken dahi İnönü seferberliğin devamını istemiş ve böylece sözünü askeri güçle desteklemesini bilmişti. Bu anlayış dış politika felsefesinin temel direklerinden biriydi. Müzakere ve anlaşmalar yoluyla sorunların çözümü her zaman aranmalıydı. Ama saldırıya silahla karşı koyulacağı konusunda en küçük kuşku bırakılmamalıydı. Lozan'da alınan ders 2. Dünya Savaşı'nın çetin günlerinde uygulandı. Türkler Almanları da İngilizleri de ihtiyatlı davranmaya mecbur kıldılar. Zira vatanperverlik en yüksek raddedeydi ve her saldırıya karşı koymaya kesinlikle azimliydiler. Aynı zamanda modern olmasa da sayıca büyük bir orduları vardı ki bu ordu cesaretiyle ve savaştaki yılmazlığıyla ünlüydü. 2. Langer and Gleason, The Uncleared War, sayfa 801. Ordunun büyük ve cesaretiyle ün yapmış olmasına karşılık modern savaşın getirdiği koşullar onun uzmanlaşmış ve birçok dalda yetiştirilmiş kadroları olmasını gerektiriyordu. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin araç, gereç ve yetiştirilişi kesinlikle yetersizdi. 1923'ten sonra Türklerin savaştan bezdiklerini gösteren belirtiler vardır. Aydemir bu yıllarda askeri konulardan ekonomik konulara, savaştan onarıma doğru bir eğilim sezinlemektedir. Bu yazar Atatürk'ün kendisinin de ülkeyi sür git devam eden bir muhasara mantığından çıkarmaya çalıştığını vurgulamıştı. Türk milleti yakın tarihinde o kadar savaş görmüş ve o kadar savaştan yorulmuştu ki, Cumhuriyet yıllarında Türkiye'de savaş edebiyatına ve bu arada savaş ekonomisi gibi konulara bir nevi bıkkınlık hali sürmüştü. Nitekim Atatürk de milleti bağımsızlık davasına karşı daima uyanık tutacak davranışlara rağmen memlekette devamlı bir askeri hava yaşatmaktan kaçındı. 3. Aydemir, İkinci Adam, Cilt 2, sayfa 206. Nitekim İzmir İktisat Kongresi'nde Türk devletlerinin cihangir değil de iktisat devleti olarak ele alınışı bu perspektif içinde değerlendirilmelidir. Frey, 1930'larda Türkiye'de savunma bakanının artık bakanlar piramidinin en üstünde yer almadığını ve burasının İçişleri Bakanı'na geçtiğini kaydeder. 4. F. Frey, The Turkish Political Elite, sayfa 234. Dolayısıyla askeri çağdaşlaşma, her ne kadar bütçeye yük olan büyük sayıda asker silah altında tutulsa da birincil önemi olan bir konu teşkil etmiyordu. 1930'ların ortalarında Avrupa ve dünya olaylarının tehlikeli bir görünüm almasından sonra Türk devlet adamlarınca savunmaya daha fazla önem verilmekle birlikte Avrupa standartlarına göre Türk ordusu halen çok ilkeldi. 1937'de yıllık raporunu Londra'ya yollayan İngiliz Büyükelçisi raporunu şu sözlerle noktalamıştı. Silahlanma politikası sürüyor ama tamamlanmaktan çok uzaktır. 5. FO 371, E 2214, 44. 4. ayrımın sonu, sayfa 31.